Hayırlı akşamlar sayın seyirciler. Ağır Zaman ve Yaratılış Dilleri programında sizlerle beraberiz inşallah. İlerleyen vakitte sayın hocamız Adnan Oktar da bizlerle beraber olacak inşallah.
İnşallah.
Onur hocam ve Oktar hocamla yayınımıza başlıyoruz inşallah. Hocam uygunsa münafık konusundan başlayalım.
İnşallah çok iyi olur.
Evet, münafık konusu çünkü hocamız da sıklıkla üstünde duruyor. Çok bahsedilmesi gereken, değil mi? Mümin kardeşlerimizi bu konuda bilgilendirmemiz gereken bir konu. Çünkü münafıklar sürekli bir faaliyet içindeler. Yani münafıklar amacı çünkü müminlerin arasını ayırmak. Müminlerin bir arada bulunmasından rahatsızlık duyuyor münafıklar. O yüzden sürekli işte müminlere vesvese vermeye çalışıyorlar. Değil mi? Müminlere mesela yalan haber götürüyorlar. Farklı şekilde müminlerin arasını açmaya çalışıyorlar. O yüzden münafıkların farklı, sürekli bahsediyoruz inşallah. Daha da farklı yönlerini anlatmamız lazım. Karakterlerinden bahsetmemiz lazım inşallah. Allah çünkü amaç edineceklerini bildiriyor. Yani müminleri ayırmayı amaç ediniyor münafıklar. Allah Nisa suresinin 88 ve 89. ayetinde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Şu halde münafıklar konusunda ikiye bölünmeniz ne diye? Oysa Allah onları kazandıkları dolayısıyla tepe taklak etmiştir. Allah'ın saptırdığını hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa artık sen ona kesin olarak bir yol bulamazsın. Onlar kendilerinin inkara sapmaları gibi sizin de inkara sapmanızı istediler. Böylelikle bir olacaktınız. Öyleyse Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan veliler edinmeyin buyuruyor Allah. Münafıklara biz baktığımızda, değil mi? Ayrı zamanda da çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şeriflerinde bildiriyor. Ayrı zamanda da yani bulunduğumuz dönemde de münafıkların çıkacağını mümin topluluğundan bildiriyor inşallah. Ve bu münafıklara baktığımızda biz ortak özellikleri, mesela bir münafık ayrılıyor mümin topluluğundan. Mümin topluluğunda diyelim o münafığın akrabası var. Hemen önce onu çekmeye çalışıyor mesela yanına. Münafık değil mi? Kan bağını kullanıyor. Orada tabii münafık şeytani bir romantizm kullanıyor. Değil mi? Ben mesela seninle aynı kandanım diyor. Ben sana öğüt veriyorum diyor. Mesela yemin de ediyor. Yalan yere yemin ediyor. Allah ayetlerinde bildiriyor münafıkların yalan yere yemin ettiklerine. Önce mesela onları, o müminleri çekmeye çalışıyor münafık. Onları kandırmaya çalışıyor aklınca. Ama mümin Allah'ın izniyle tamamen salih bir şekilde iman ettiği için, değil mi? Allah'ın varlığından emin, ahiretten emin, cennet cehennemden emin inşallah. O yüzden hak yoldan hiçbir şekilde ayrılmıyor. Ölene kadar da ayrılmaz inşallah müminler.
İnşallah.
İşte münafık bunu unutuyor. Kendisi gibi, değil mi? Kendisi gibi olduğunu zannedebiliyor. Halbuki mümin salih bir şekilde, hiçbir şekilde hak yoldan ayrılmıyor. Değil mi? Kur'an'da birçok kıssada biz görüyoruz. Mesela Hazreti Musa'nın kıssasında orada büyücüler var, değil mi? Firavun'un büyücüleri başta. Daha sonra Allah'ın mucizesi gerçekleştiğinde iman ediyorlar. Hemen akabininde Firavun onları ellerini ve ayaklarını kesmeyle tehdit ediyor ayette, çaprazlama. O büyücüler mucizeyi gördükleri için hemen Allah'ın dilemesiyle iman ediyorlar orada. Ve Firavun'un yaptığı tehdide hiç aldırış etmiyorlar maşallah. Ya orada biraz önce iman etmişler ama o kadar işte keskin bir iman ki müminin imanı. Bir saniye, iki saniye sonra ya da bir süre sonraki Firavun'un o tehdidi müminin için hiç aldırış etmiyor mümin inşallah.
Elhamdülillah, evet.
Çünkü o hak yoldan, değil mi, canı pahasına mücadele ediyor. Şimdi ayrı zamanda da böyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde fiziki savaş vardı. Müminler bundan hiç korkmadan, hiç çekinmeden bu savaşı yaptılar. Ayrı zamanda
maşallah, evet.
Değil mi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fikri mücadele olacağını bildiriyor. Çünkü Hazreti Mehdi aleyhisselam döneminde kimsenin burnu bile kanamaz buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi buradan anlıyoruz ki ayrı zamanda fikri mücadele olacak. Ama bu fikri mücadelenin de tabii dönemine göre zorlukları olacak. Bu dönemdeki müminler fedakarlık yapacaklar. Ve o zor durumlarda yine bu dönemdeki müminler hiçbir şekilde hak yoldan ayrılmayacaklar inşallah. Bunlara da işte münafıklar hem dünyada hem ahirette şahit olacaklar inşallah. Müminlerin bu güzel ahlakına. Çünkü münafık o mümini görünce, değil mi, o fedakar, cesur, Allah'tan başka kimseden korkmayan, Allah'ın rızasından başka hiçbir rızayı amaç edinmemiş mümini görünce korkuyor münafık. Kaçacak delik arıyor. kendi sahtekarlığını görmüş oluyor. Kendi karakterinin pisliğini görmüş oluyor müminde. Mümine bakınca kendisiyle kıyas ediyor. Nitekim değil mi? Hazreti Adem'in iki oğluna örnek veriyor Allah bize Kur'an'da. Birinin kurbanı kabul edilmiyor. Kalbinde hastalık var onun. Münafık karakterli. Diğeri mesela mümin. Münafık hemen onu kıskanıyor. Bencil. Hemen mesela öldürüyor. Şehit ediyor. Değil mi? Ama orada mümin, işte müminin oradaki hak yoldan ayrılmayışını bir kez daha o kıssada görüyoruz. Sen diyor benim elini diyor bana uzatacak olursan diyor öldürmek için ben sana elimi uzatacak değilim diyor mealen. Allah ayetinde anlatıyor bize inşallah. Müminin ahlakı böyle güzel bir ahlak inşallah. Şimdi münafık da ne kadar kana düşkün. Buradan anlıyoruz münafıkların bu şeyinde. Çünkü bazı münafıklar insanları dinden uzaklaştırmak için dinde haşa kan olduğunu ileri sürüyorlar. Halbuki Allah belirtiyor değil mi ayetlerinde barışçılığı, İslam'daki barışı ve sevgiyi. Münafık ama kan meraklısı. Hemen fiziken kastetmek istiyor, canına kastetmek istiyor, malına kastetmek istiyor. Böyle bir karakteri var münafığın inşallah.
Evet inşallah ama en önemlisi sahtekar olmaları. Yani alenen göz göre göre mümin topluluğun içerisinde yaşayan ve münafıklık yapan. Yani hep yalan söyleyen ve taklit yapan, sanki hakiki iman etmiş bir mümin gibi kendisini gösterip ama müminlerin aleyhinde çalışma yürüten böyle bir virüs gibi bir yaratık mümin, münafık. Estağfurullah, Allah affetsin. Allah ayette inşallah şöyle buyuruyor Rum suresinde. Onlar dünya hayatından, şeytan Allah'a sınırım, onlar dünya hayatından yalnızca dışta olanı bilirler. Ahiretten ise gafil olanlardır. En önemli eksiklikleri zaten Allah'a olan inançları olmuyor ve ahirette de inanmıyorlar. Çok belirsiz ve inançsız bir yapıları oluyor. Dolayısıyla işin özünü hiçbir zaman kavrayamıyorlar. Yani Allah imanın sinelerin özünde olduğunu inşallah söylüyor. Hani sinelerin özünde olanı bilendir diyor inşallah. Münafıkların da özde olan Allah'ın varlığı konusunda bir inançları olmuyor. Temel bir inançları olmuyor. Bundan gafil olduklarından dolayı da Allah'ın özel yarattığı bir tip insan tipi olmasına mukabil müminlerin arasından çıkıp müminlerin aleyhine çalışma yürütüyorlar. Mesela münafıkların inançsız olduğuna dair Münafıkın suresi 1. ayet. Yani ilk ayette şöyle buyuruyor Allah. Şeytan Allah'a sınırım. Münafıklar sana geldikleri zaman biz gerçekten şehadet ederiz ki sen kesin olarak Allah'ın elçisisin derler. Dediler. Yani peygamberin yanına gidip sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet ediyorlar. Yani normalde böyle bir şey yok. Özellikle gidip elçinin yanına Allah'ın elçisi olduğunu peygamberin şehadet ediyorlar. Böyle bir icraat yapıyorlar yani. Allah'a inanmayan bir insan tipi ama özellikle müminlerin arasına geliyor ve peygamberin yanına gelip şehadet ediyor. Sen Allah'ın hak elçisisin diye sözde söylüyor. Allah da bilir ki sen elbette onun elçisisin. Allah şüphesiz münafıkların yalan söylediklerine şahitlik eder. Ve yalan söylüyorlar münafıklar. Taklit yapıyorlar. Çok enteresan bir şekilde ama özellikle müminlerin arasına girmek istiyorlar. Müminlerin ama arasını açmak istiyorlar. Onların aleyhinde hep çalışmalar yapmak istiyorlar. Ve İslam'ın mesela onu hocamız söylemişti. Kazandığı her zafer onlara ciğer acısı olarak oturuyor. Müminlerin kazandığı her zenginlik ve her kat ettiği özellik, dünyada aldığı her ünvan, değil mi? Her başarı münafıklara ciğer acısı olarak geri dönüyor. Mesela her sene yaşlanmalarına mukabil, hocamız onu her bir yaş aldığında böyle acayip büyük bir korkuyla içlerin ürperdiğini söylemişti. Çünkü dünya hayatına çok aşırı derecede bağlılar. Ve dünyanın geçiciliği, metaına aşırı aşırı çok derecede bağlılar. Yani yaşlanma, para, mülk, kariyer onlar için çok önemli. Haşa Allah'a da inanmadıklarından dolayı müminler için en değerli olan Allah'ın varlığı ve peygamberin varlığı ve İslam davasından onlar hiç ilgilenmiyorlar. Sadece dünyevi çıkarlarını tatmin etmeye çalışıyorlar. Ama Allah'ın izniyle bu zamanda müminler en güçlü zamanlarında değil mi dünyada yaşayacaklar inşallah. Çünkü İslamiyet bütün dünyaya hakim olacak. Bu güç, bu iktidar da münafıkların hani dünyevi olarak ilgisini çeken bir şey. Onun için özellikle oradan nemalanmaya çalışan bir insan tipi olarak faaliyet göstermeye çalışacaklar. Ama her ne kadar aleyhte de çalışsalar, her ne icraat da yapsalar, o inşallah bu zamanla Hazreti Mehdi'nin hadislerde söylendiği gibi onun hani sırtına vurulan her yumruk onun değil mi genişletir diyor. Daha da güç kazandırır diyor. Her yapılan atak, her yapılan darbe çalışmasında yani müminlere karşı, Hazreti Mehdi'ye karşı o tam tersi etkiye dönüp faydalı bir icraat haline gelmiş oluyor. Müslümanlar için, müminler için bu dünyada Allah inşallah Hazreti Mehdi'nin yaşadığı bu zamanda kaderi bu şekilde inşallah kılmış vaziyette. Nereden anlıyoruz? Hem ayetlerde kesin İslam birliği ve hakimiyetine inşallah Allah vaat ediyor. Hem de hadislerde ve Bediüzzaman Hazretleri'nin inşallah Risalesi'nde aktardığı üzere bu zamanda İslam kesin galip olacak ve münafıklık değil mi ortadan kalkacak Allah'ın izniyle. İnşallah.
Yani münafıklığı genelde insanlar böyle eski dönemde yaşamış, peygamber döneminde yaşamış. Bazen bir sözü açılıp haşa böyle kapatılan bir konu gibi görüyorlar ama öyle değil yani. Münafıklık her dönemde var ve münafıkların en şiddetlisi peygamberimizin bildirdiği üzere ayrı zamanda oluyor yani Mehdi döneminde oluyor özellikle. Ve Mehdi dönemi Mehdi cemaatin içinden çıkan münafıklara özellikle dikkat çekiyor peygamberimiz. Çünkü münafıkların da en şiddetlileri oluyor. Bakın mesela hadiste şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki sonra Medine şehri sakinleriyle beraber 3 defa sallanacak. Başka hadislerde bu Medine şehrine açıklık getiriyor peygamberimiz. Hazreti Mehdi'nin manen fethettiğini söylediği yer zaten soruyor sahabe hangi Medine ya Resulallah dediklerinde Medine şehir anlamına geliyor. İstanbul olduğunu söylüyor peygamberimiz. Konstantinopol diyor evet. O dönemki ismiyle. Konstantiniye. Konstantiniye özür dilerim. Sonra Medine şehri yani İstanbul şehri sakinleriyle beraber 3 defa sallanacak. Bunun üzerine Medine'de bulunan münafık erkekler ve kadınlardan hiç kimse kalmayıp hepsi onun yanına gidecekler. Yani 3 büyük münafık hareketinin olacağını işaret ediyor peygamberimiz Mehdi cemaatinde. Ve böylece demirci onun yanına gidecekler, Deccal'in tarafına geçiyorlar, küfrün tarafına geçiyorlar. Ve böylece demirci körüğünün demirin kirini, pasını giderip attığı gibi Medine'de pisliği yani habis insanları dışına atacak ve o güne kurtuluş günü denecektir. Yani 3 büyük münafık hareketi ve ama bu böyle pislik atılması gibi çok rahatlatıcı, ferahlık getirici, müminlere böyle ferahlık getirici bir durum olacak. Arınacak Müslüman cemaati, Hazreti Mehdi'nin cemaati. Ve bunun üzerine diyor peygamberimiz, yani münafıkların gitmesinden sonra özellikle Mehdi'nin zuhur edeceğini de başka bir hadiste şöyle bildiriyor. Gitmesi gerekenler gidip de, peygamberimiz söylüyor, gitmesi gerekenler gidip de müminler azaldığında, yani münafıklar ayrıldıktan sonra ve fitneciler gittiğinde, işte orada, yani uzak bir yerde zuhur edecektir diyor Hazreti Mehdi için. İşte Hazreti Mehdi'nin de zuhurunun önemli bir artık son aşaması, bütün münafıkların da Mehdi cemaatinden ayrılması, zaten peygamberimiz kalanlar için en samimi, en ihlaslı olanların kalacağını bildiriyor. Onlar diyor kalpleri demir gibidir diyor inşallah. Fedakarlıkta ne öncekiler ne sonrakiler onlara erişemezler diyor. Şimdi münafıklık tabii münafıklar ayrıldıktan sonra durmuyorlar. Münafığın özelliği bir Müslüman cemaatinin içinde bir faaliyeti var. Mesela Allah içinizden onlara haber taşıyanlar vardır diyor. Yani Müslüman cemaatinin içindeyken de rahat durmadıklarını anlıyoruz. Haber taşıyorlar mesela. Küfürlü işbirliği yapıyorlar. Ama gizliyorlar kendini Müslümanların yanında oldukları süre içerisinde. Onların imkanlarından yararlanıyorlar. Sonra zorluk ortamında samimiyetsiz böyle ilk bakışta yani baktığın zaman dine uygun gibi görünen fakat son derece samimiyetsiz ve itiraz edilemeyeceğini düşündükleri samimiyeti böyle sahtekar konuşmalar yapmaya başlıyorlar. Mesela Kur'an'da örnekleri veriliyor bunun. Allah örneklerini veriyor inşallah. Evimiz açıktır demeleri. Bu sıcakta savaşa çıkılır mı demeleri gibi. Mesela ayette şöyle buyuruyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlardan bir grupta hani şöyle demişti. Ey Yesrib, Medine halkı artık sizin için burada kalacak yer yok. Şu halde dönün. Burada mesela bir korkutma amaçlı değil mi? Bir durum söz konusu. Onlardan bir topluluk da gerçekten evlerimiz açıktır diye peygamberden izin istiyordu. Oysa onların evleri açık değildi. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı. Yani Müslüm münafık üslubunun özelliği bu. Dine uygunmuş gibi görünen bir açıklama. Yani itiraz edilemeyeceğini düşündükleri. Mesela ailemiz açıktır. İşte benim ailem var. Benim bakmak zorunda kaldığım, olduğum bir aile var. Evim var. Korumam gereken. Bu ilk bakışta böyle makul gibi görünebilecek. Ama öyle bir durumda yani Peygamberimizin ve Müslümanların küfür tarafından saldırı halinde en zor bir durumda ve Allah'ın emrettiği bir durumda. Çünkü orada bir evi korumak değil demişti hocamız. Yani o ahlaksızın bir evini korumak değil, bütün evlerin kurtulması, Müslümanların evlerinin kurtulması. Halbuki o samimiyetsiz, evi de açık da olabilir. O zaten önemli bir konu değil. Müslüman bütün evleri korumaya yönelik olarak orada fiili bir mücadele ortamı var. Hazreti Mehdi döneminde de var bu ama fikri mücadele ortamı var. Orada da ihanet ediyorlar zaten. Yine aynı bahanelerle. Çünkü bütün ayetler ayrı zamana işaret ediyor. Münafıkların özelliği hep aynı. Sadece ayrı zaman münafıkları daha da şiddetli olanları diye Peygamberimiz açıklıyor. Yani tabii bu yönüyle dışarıdan bakınca dine uygun gibi görünüyor ama dine hiç uygun değil. Çünkü Allah mallarınızda ve canlarınızda cehd edin dediği bir ortamda. Peygamber var zaten. Peygamber söylüyor. Hazreti Mehdi dönemine bakacak olursak da Hazreti Mehdi var inşallah. Hazreti Mehdi bir mücadeleye girmiş. Öyle bir mücadele ortamı var. Tabii ki son derece ahlaksızca ve samimiyetsizce bir kaçma bahanesi bu. Zaten Allah söylüyor. Onların evleri açık değildi. Oysa yalnızca kaçmak istiyorlardı diyor. Mesela yine başka bir böyle bahaneleri. Mücadele etmeyi bilseydik demeleri. Allah ayette şöyle buyuruyor. Eğer güç yetirseydik muhakkak seninle birlikte mücadeleye çıkardık diye sana Allah adına yemin edecekler. Yani gücüm yetmiyor, yapamıyorum. Neyi yapamıyorsun? Fikri mücadele var Hazreti Mehdi döneminde. Nasıl oluyor bu fikri mücadele ayrı zamanda? Değil mi? Kitap çalışmaları, konferans, internet, evet, evet. İnternetten. Zaten her şey hazır. Kitap dağıtır insan, CD, film dağıtır, dilini döndüğünce anlatır. Bunda bilmeyecek bir şey yok ki. Herkesin yapabileceği bir şey var. Anlatmaya gücü yetmiyorsa, mesela internette ücretsiz olarak, değil mi? Son derece güzel iman hakikatleri, Darwinizme karşı çalışma yapabileceği filmler var. İndirir, onları dağıtır. Kitap alır, kitap dağıtır. Bunda gücü yetmeyecek bir şey yok. Ama ahlaksız oldukları için, sırf kaçmak için mücadeleden. Çünkü mücadelede bu akılsız yapıları dolayısıyla münafığın bambaşka bir ruh hali var tabii. Şeytanla işbirliğinde olduğu için, şeytanın içine girdiği bir varlık olduğu için daha doğrusu. Şeytanla hareket ediyor. Kendi ahmak akıllarınca riskten kaçma ortamı yani öyle bir düşünceye giriyorlar. Yani riske girmeyecek, riskten kaçacak gibi. Halbuki asıl girdiği yer cehennemin en alt tabakası gittiği yer. Onun farkında değil. Değil mi? Risk. Allah yaratır her durumu. Tabii ki Allah zorlukla imtihan edeceğini bildiriyor. Zorluk durumu olur. Atak olur. Değil mi? Müslümanlara karşı bir saldırı olur. Baskı ortamı olabilir. Hiç fark etmez. Müslüman her zaman Müslümandır. Allah'tan olduğunu bilir. Tevekkül eder. İşte münafığın yapamadığı bu. Korkak oldukları için Allah mesela onlar ödleri kopan bir topluluktur diyor. Son derece korkaklar. Mesela başka bir ayette yine ürkmüş yaban eşekleri gibidirler diyor. Ürkmüş yaban eşeğine benzetiyor Allah. Yani son derece korkak yapıları dolayısıyla böyle kendi kafalarınca risk gördüklerini risk görerek bahaneler uyduruyorlar. Yine mallarının ve ailelerinin onları meşgul ettiğini söylüyorlar mesela başka bir ayette. Bizi mallarımız ve ailelerimiz meşgul etti diyorlar. Allah öyle Allah bildiriyor inşallah Kur'an'da. Bizi mallarımız ve ailelerimiz meşgul etti. Halbuki yani bir Müslümanın yaşama amacı malını veya ailesini korumak değil ki. Allah rızası için mücadele etmek. Allah ölçüsünü koymuş onun. Yeryüzünde diyor Allah fitne kalmayıncaya kadar diyor. Dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ya ölçüsü bu. Yeryüzünün her tarafta fitne var. O ama malını ve ailesini düşünüyor. Daha doğrusu düşündüğünü söylüyor. Onu da düşünmez demişti hocamız. Mesela böyle dedesi, babası ki onun için demişti metakan yani metalanacağı bir yer olarak görür onu. Hocamız hatta şu benzetmeyi yapmıştı. Çok önemli. Böyle bir kenenin hani domuzun pis yerinde ondan kan emerek beslenmesi gibi. Çünkü münafık zengin olmayan veya işte ona göre onun düşüncesi kariyer sahibi olmayan ona bir fayda sağlamayacağını düşündüğü bir akrabasını asla sevmez. Veya fayda sağlar ama faydanın bittiği anda yine ondan zaten nefret ediyordur. Değil mi? Her türlü kötülüğü de yapabilir, ondan da uzaklaşır zaten. Onun için öyle bir konu yoktur. Onun için önemli olan kan bağı. Ama kan bağı nasıl kan bağı? Bir fayda sağlayacak. Yani zenginse, parası varsa, maddi varlığı varsa, bir yerde mevki makam sahibi ise bunlar. Ama kan bağı bu şekilde olmuyor. İman ne oluyor kan bağı? İmandır esas olan inşallah. Mesela Allah ayetlerde bildiriyor. Kur'an'da Allah, anne baba kardeş dahi olsa kişiyi Allah yolundan engellemeye çalışanlar Allah veliler edinmeyin diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Biz insana anne ve babasına karşı güzelliği tavsiye ettik. Bakın Allah devamında diyor ki şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer onlar hakkında bilgin olmayan şeyle bana ortak koşman için sana karşı çaba harcayacak olurlarsa bu durumda onlara itaat etme. Yani Allah yolundan saptırmaya çalışan, dini yaşamasını engelleyen, namazını engelleyen, dini yaşamasını engelleyen bir anne, baba ya da kardeş olduğu zaman Allah onlara itaat etmeyin diyor. Güzellikle davranın ama itaat etmeyin. Ey iman edenler, eğer imana karşı inkarı sevip tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin diyor Allah. Neymiş demek ki? Yani aile bağı, kan bağı da esas olan iman. İnşallah. Evet. Nitekim Allah Kur'an'da biraz önce Erdem Hocam da bahsetti. Örnekleri var bunun. Mesela Hazreti Adem'in iki oğlu, biri ahlaksız münafık, biri mazlum mülayim iman etmiş. O onu şehit ediyor. Aynı zamanda mesela Allah Kur'an'da örnek veriyor. Hazreti İbrahim'le Hazreti İbrahim'in babası var. Değil mi? Babası inkarı seviyor. Hazreti İbrahim'le ayrılıyor. Hazreti İbrahim ondan ayrılıyor. Nuh, Hazreti Nuh'un oğlu ve eşi var. Onlardan ayrılıyor. Allah Nuh'un oğlunu helak ediyor zaten inşallah. Hazreti Lut ve eşi var. Allah ayırıyor aralarını. Yani bunlar Allah bunları Kur'an'da örnek olarak bildirmiş inşallah.
Evet. Ben Tövbe suresinin 56 ve 57. ayetini okuyacağım inşallah. Allah buyuruyor. Şeytanların Allah'a sınırım. Gerçekten sizden olduklarına dair Allah adına yemin ederler. Oysa onlar sizden değildirler. Ancak onlar ödleri kopan bir topluluktur. Eğer onlar bir sığınak ya da kalacak mağaralar veya girebilecekleri bir yer bulsalardı hızla oraya yönelip koşarlardı buyuruyor Allah. Münafık şimdi akrabasının yanına gidiyor dedin Oktar Hocam. Niye gidiyor işte? Değil mi? Çünkü ödü kopuyor münafığın, korkak. Yani sığınacak bir yer arıyor. Şey, sığınacak ve menfaat de elde edebilecek neresi var? Ve iman etmiyorsa hemen o akrabasının yanına gidiyor. Mesela dedesinin yanına gidiyor. Şimdi korkak olması da Allah çünkü müminleri hep zorlukla imtihan ediyor. Biz ayetlerde Allah bize kıssalarda sürekli haber veriyor değil mi? İnşallah önceki müminlerin başına, mümin topluluklarının başına gelen zorlukları Allah bize bildiriyor. Peygamberlere değil mi? Delilik iftirası atılıyor. Birçok iftira atılıyor. Hepsi zulme maruz kalıyor. Niye? Çünkü bu müminin işte imtihan olması için gereken bir ortam. Kendi güzel ahlakına, kendisinin de şahit olmasının için gereken bir ortam. Şimdi münafık, müminlerin yanında kendisini gizliyor. Oradan menfaat elde etmeye çalışıyor. Müminlerin imkanlarından faydalanmaya çalışıyor. Ve bu imkanları insanın gözünde büyütmemesi lazım. Hani münafık, değil mi? Rahat bir uyuyabileceği bir yer, işte yemek yesin, böyle ufak menfaatlerle orada geçiriyor ömrünü. Ve hocamız söylemişti, hani bekleme zamanları müminlerin yanında çok fazla olabilir. Hani 20-30 yıl bekleyebilir müminlerin yanında, kendisini gizleyebilir. Ama işte zorluk ortamıyla karşılaşıldığında, artık menfaat sağlayamadığında, Allah da çünkü tutmuyor müminlerin arasında, müminlere bir rahmet olarak, münafığı barındırmıyor, mutlaka bir şekilde ayırıyor Allah. İşte o an geldiğinde münafık ayrılıyor müminlerin yanından. Ayrılıyor, ne yapıyor işte? Akrabasının yanına, iman etmeyen bir kişinin yanına girip sığınıyor oraya. Çünkü korkuyor. Mücadeleden korkuyor. Şimdi ahir zamanda da böyle olacak inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi'nin ilk başta tanınmayacağını, değil mi? Baskıya maruz kalacağını, zorluğa maruz kalacağını bildiriyor ayetlerde ve diğer müminlerinde inşallah. Etrafındaki müminlerinde. Şimdi böyle bir zorluk ortamında zahiren münafık barınamıyor. Hemen o zorluk ortamı oluşur oluşmaz müminlerin yanından ayrılıyor. Ahir zamanda da bu şekilde olacak inşallah. Mesela Ali İmran suresinin 166. ayetinde Allah bildiriyor bize, şeytandan Allah'a sınırım. İki topluluğun karşı karşıya geldiği gün size isabet eden ancak Allah'ın izniyleydi. Bu Allah'ın müminleri ayırt etmesi, münafıklık yapanları da belirtmesi içindi. Onlara gelin Allah'ın yolunda savaşın ya da savunma yapın denildiğinde biz savaşmayı bilseydik elbette sizi izlerdik dediler. O gün onlar imandan çok küfre daha yakındılar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah onların gizli tuttuklarını daha iyi bilir buyuruyor Allah. Bakın gelin Allah'ın yolunda savaşın ya da savunma yapın denildiğinde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde o zamanki münafıklara da bu söylenmişti. Münafıklar ne diyor? Biz savaşmayı bilseydik zaten izlerdik diyor size. Ne kadar samimiyetsizce değil mi? Bir üslup. İşte münafığın gerçek karakterini ortaya çıkaran bir üslup ve akılsız olduklarını da gösteren. Ayrı zamana da işaret ediyor Allah-u Alem bu ayet. Ayrı zamanda da çünkü fikri mücadele olacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Ve bu fikri mücadeleyen de işte münafıklar yine kaçacaklar böyle. Evet. Biz mesela anlatmayı bilmiyoruz diyecek. Anlatamam diyecek. Belki teknik bilgim yok diyecek. Halbuki bu zamanda insanın kendisine bir bilgice donanması çok kolay. İnterneti Allah vesile kılıyor, kitapları vesile kılıyor. İnsanların bilgilenmesi çok kolay. Ama işte münafık o rahatının bozulmaması için böyle bir mücadele ortamına girmiyor. Sürekli kaçıyor.
Evet, ayrı zamanda özellikle mesela diyorlar ki Hazreti Mehdi'nin bu zamanda yaşamadığını ve çok çok uzun zaman sonra geleceğini söyleyen bir takım imanı zayıf kişiler Allah bizi o zamanda da yaşatmasın diyor haşa. Yani o zamanda yaşamak da istemem diyor. Çünkü yakın olmasını da istemem diyor. Çünkü zorlu bir zaman olacak o diyor. Bak zahiren zor gibi görünen Allah bütün savaş ortamlarında, mücadele ortamlarında her zaman müminlerin yardımı, müminlerin tarafında olduğunu ve onlara yardım ettiğini Allah'ın Kur'an'da birçok ayetinde anlattığını görüyoruz. Ve müminlerin zor olana, zor gibi görünen zahiren, Allah'ın zor gibi gösterdiği mücadeleye talip olmaları gerektiğini Allah bize buyuruyor Kur'an'da. Buna rağmen yanlış zihniyet ne diyor? Hazreti Mehdi'nin yaşadığı dönem zorlu olacağından dolayı Allah bizi o dönemde de yaşatmasını istemezdim diye söyleyenler oluyor. Halbuki Hazreti Mehdi'nin yaşadığı dönemde bir kere Hazreti Mehdi hayatta. Bu başlı başına bir kere çok büyük bir nimet. Peygamber Efendimiz'in zamanında hemen vefatının akabinde sahabiler Hazreti Mehdi'nin geleceğini umup çok böyle istekle beklemişler. Kendi yakınlarına garip zannetmişlerdir diyor Bediüzzaman Hazretleri. O kadar çok bahsi geçen, o kadar çok konusu geçen ve o kadar çok yani sevinçle beklenen bir zat-ı muhterem ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz'in vefatının hemen akabinde o güzel yani o iyi huylu sahabe kardeşlerimiz hemen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bekler duruma geldiler. Çünkü Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Mehdi'nin geleceğini ummuşlar. Kendi yakınlarından, yani kendi zamanında geleceğini ummuşlar. Bundan ta 1400 sene önce diye söylüyor Bediüzzaman Hazretleri. Günümüzde yaşayan bazı yanlış zihniyetteki hocalar diyelim veya kendisini mümin, Müslüman olarak tanıtan insanlar biz yani Hazreti Mehdi'nin bu zamanda yaşamıyor, önümüzdeki çağlarda gelecek. Allah korusun o zamanda da yaşamak istemezdik gibi bir zihniyet çok acayip çarpık bir zihniyet. Yani zamanın zorlu olması bir kere müminin şevkini arttırır. Ne derler yani düşmanın azametli gibi görünmesi, yani zorlu gibi görünmesi müminin şevkini arttırır. Daha çok çalışacak ve daha çok ecir alacağı bir ortam demektir bu zaten. Cennette, cennette inşallah sonsuza kadar bütün kardeşleriyle birlikte sonsuza kadar anlatacağı anıların oluşacağı bir ortam demektir bu. Yani bu mümin için çok çok büyük bir nimet demektir. Karşı tarafın küfrün azılı olması, faaliyetine karşı senin karşındaki yani düşmanın böyle olması. Değil mi inşallah? Ve açıkça Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz hem galibiyeti hem hakimiyeti açıkça hadislerde bir değil iki değil. 200'ün üzerinde hadis değil mi? Ahir zamanda yaşadığımızı söylüyor. İslamiyet'in galip olacağını söylüyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yaşadığını ve 2000 sene öncesinde göğe alınan bir peygamberin Hazreti İsa Aleyhisselam'ın inşallah onunla geleceğini söylüyor. Çok mükemmel, çok metafizik, çok harikulade bir zaman. Bu ahir zamanda yaşamak zaten bundan önce yaşayan hakiki mümin kulların zaten çok özlem duyduğu ve ben de olsaydım dedikleri bir zaman. Dolayısıyla bu zaman bu anlamda mümin için çok güzel ve büyük bir nimet.
İnşallah.
Hem bu zamanda yaşayıp hem de Hazreti Mehdi ileride gelecektir demek ve ben korkuyorum o zaman da çok zorlu olacakmış münafıkların çabaları. Yok çok zorlu olacakmış kafirlerin çabaları demek. Yani bunu sözle söylemek çok aciz bir söz olmuş olur.
Evet, münafıklar
inşallah.
Şimdi tabii burada ismi geçenleri tenzih ederiz de münafıkların önemli bir özelliği yani bu Onur Hocam'ın da dikkat çektiği ve genel olarak Allah söylüyor Kur'an'da inşallah. Korkak olmaları, Allah yolunda mücadeleden kaçmaları. Bakın ayetlerde Allah şöyle buyuruyor inşallah. Mesela korktukları için Allah yolunda mücadele etmekten kaçınacaklarını söylüyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kendilerine elinizi çekin, namazı kılın, zekatı verin denenleri görmedin mi? Şimdi Peygamberimiz döneminde fiziki bir savaş ortamı vardı, mücadele ortamı. Hazreti Mehdi döneminde de fikri mücadele oluyor. Dolayısıyla bu Peygamberimiz dönemine bakan ayetler aynı şekilde ahir zamanda da Mehdi dönemindeki fikri mücadeleye bakıyor. Oysa cehd yani mücadele üzerlerine yazıldığında onlardan bir grup insanlardan Allah'tan korkar gibi hatta daha da şiddetli bir korkuyla korkuya kapılıyorlar. Yani münafıklar son derece korkaklar. Allah diyor ki insanlardan Allah'tan korkar gibi hatta daha çok korkuyorlar. Allah'tan bir böyle flu bir Allah inancı olduğu için veya Allah inancı olmadığı için evet. İnsanlardan daha çok korkuyorlar. Mesela bu şekilde başka ayette de bildiriyor Allah. Müslümanları da bu şekilde güya kendi akıllarınca korkutmaya çalışıyorlar. Mesela diyorlar ki Allah bildiriyor inşallah Kur'an'da. Size karşı insanlar toplandılar. Artık onlardan korkun. Yani Müslümanları da güya kendilerince böyle fitne çıkararak korkulacaklarını zannediyorlar. Halbuki Müslüman Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmaz. Her şeyin Allah'tan olduğunu bilir. Allah korkusu da bütün korkuları kaldıran, ortadan kaldıran çok büyük bir güzelliktir inşallah. Yine başka bir ayette geldiklerinde de size karşı cimri ve bencildirler. Yani cimri ve bencil olmaları, egoist olmaları çok önemli özellikleri. Hep kendilerini düşünmeleri, cimri olmaları. Mesela infak etmek istemiyorlar. İstemiyorken infak etmelerinden bahsediyor Allah. Asla vermek istemezler. Verdiklerini de geri almaya çalışırlar. Alamazlar da Allah'ın izniyle ama almaya da çalışırlar. Böyle bir özellikleri var. Şayet korku gelecek olsa ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün diyor Allah. Yani bakışlarında ki yüzlerindeki ifadeyle dikkat çekiyor Allah. Bütün bu korkaklıkları, ahlaksızlıkları hele hele bir zorluk, bir korku ortamı olduğunda bütünüyle yüzlerine yansıyor. Baygınlık çökmüş kimseler gibi diyor Allah. Yine başka bir ayette Allah'a iman edin. Onun elçisiyle cehd etmeye çıkın, mücadeleye çıkın diye bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahibi olanlar, yani imkanı var, maddi durumu yerinde, her türlü imkanı var. Senden izin isteyip bizi bırakıver, oturanlarla birlikte olalım dediler. İşte tam münafık özelliği. İmkanı olduğu halde mücadeleye, fikri mücadeleye çıkmak istemiyor. Darwinizme karşı mücadele etmek istemiyor, materyalizme karşı mücadele etmek istemiyor. Ne yapmak istiyor? Gidip oturmak. Halbuki Kur'an'da öyle ev mücahidi bir model yok. Allah öyle bir model istemiyor inşallah. Allah'ın istediği Müslüman, ya olması gereken Müslüman inşallah, tam iman etmiş olan, kamil iman sahibi. Allah yolunda hiçbir zorluktan kaçınmayan, Allah yolunda her türlü zorluğa giren ve cehd eden. Nasıl cehd eden? Allah söylüyor, mallarınızla diyor ve canlarınızla. Yani bütün hayatını, canını, malını, her şeyini Allah yolunda sarf eden. Değil mi inşallah? Allah'a teslim etmiş olan, bütün kolunu, bacağını, değil mi? Her şeyini, sağlığını, gençliğini Allah'a teslim etmiş olan kimse. Allah da diyor karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere onların mallarını ve canlarını satın almıştır diyor Allah inşallah.
Evet. Yani çünkü kafir nasıl mücadele ediyor veya münafık nasıl mücadele ediyor? O evinde oturarak mı mücadele ediyor? O çok evden işe, işten eve sakin bir hayat yaşayarak mı müminlerle mücadele ediyor? Hayır. O okula gidiyor, değil mi? Üniversitelere gidiyor. Bilgi tahsil ediyor. İş kurup zenginleşiyor. Kazandığı parayı Allah'ın haşa karşısında harcıyor. Mesela İngiltere'de otobüslere ilan verilmişti değil mi? Haşa Allah'ın olmadığını ima eden sözler yazılmıştı. O da onun olmadığını, Allah'ın olmadığına dair kitaplar bastırılmıştı. Hatta Deccal'in günümüzdeki faaliyetini savaş alanları, suçsuz yere insanların katledildiğini görüyoruz. Bu nasıl oluyor? Deccal'in tabi olan, Deccal'a hizmet eden insanlar gidiyorlar, okuyorlar değil mi? Mühendis oluyorlar. Sonra gidiyor, çok gelişmiş bomba icat ediyor. Yani mesela bak diyor, bu daha kuvvetli bir bomba buldum diyor. Bunun diyor protonu daha iyi parçalıyor. Dolayısıyla şu kadar daha fazla büyük hasar veriyor diyor. O bir bomba atıyor. Evinde oturun zihniyetini eleştirmek için söylüyorum. Ne yapıyor? Dışarıda bir anda mesela 1000 kişiyi birden öldürüyor. Böyle faaliyet yapıyor. Yani müminlerin karşısında olan, Deccal'in dinine tabi olan kafirler böyle faaliyet yapıyorlar. Değil mi? Hem bilimsel ilerlemeyi haşa müminlere karşı, Müslümanlara karşı zulmetmek için, savaşta daha çok insan öldürmek, daha çabuk ve hızlı adam öldürmek için kullanıyorlar. Hem çok çeşitli ticari yöntemler geliştirip, çok fazla para kazanıp, değil mi? Bütün mücadelerinde daha çok finansman sağlamaya çalışıyorlar. Öyle evinde oturan, işime gideyim, evime gideyim, eğlenceye gideyim, gelen tipte bir mücadele etmiyor ki kafir. Mümin bunun 10 katı daha şevkle dünyadaki bütün zulmü susturmak için, Hazreti Mehdi'nin yaşadığı bu dönemde Hazreti Mehdi'ye bir nefer olmak için, değil mi? Yardım etmek için ahir zamanda varını yoğunu ortaya koyması gerekir. En zengin olması gerekir. En akıllı icraat yapan o olması gerekir. Kur'an'ı en iyi şekilde anlatmaya çalışması gerekir. Anlamaya çalışması gerekir. İnternet sayfalarında, değil mi? Allah'ın varlığını, Hazreti Mehdi'nin, Hazreti İsa'nın varlığını, ahir zamanda Müslümanların çektiği zulümleri en çok kişiye ulaştırmayı hedeflemesi gerekir. Ki Allah o kadar da ortam yaratmışken. Değil mi? İnternette bir faaliyet yapmanın bedeli ne ve süresi ne? Çok kısa sürede çok fazla kişiye ulaşabiliyorsunuz. Ahir zamanın bir mucizesi değil mi internet? Allah nimet vermiş hazır. Faaliyet yapılacak. Nasıl kafir kendi dinini, Deccal kendi dinini internette yaymaya çalışıyorsa, sen de mümin olarak en güzelini bir besmele çekip ya Allah ya Bismillah en faydalısını yapmaya çalışması gerekir. Evde oturup evden camiye, oradan işe, oradan evine böyle kendi içine kapalı bir hayat, zaten karşıdaki böyle bir şey yapmıyor. Senin hiç yapmaman lazım değil mi inşallah?
Evet inşallah. Zaten münafık İlk müminlerin yanından ayrılırken hani amaç olarak evde oturmayı mücadeleden kaçtığı için bir sığınak bulup oraya gidip evde oturmayı amaç ediniyor. Ama müminlerin yanından ayrıldıktan sonra müminlerin de o kardeşlik bağını gördüğünde, mücadelesi gördüğünde yerinde duramıyor. Şeytan münafığı tamamen ele geçiriyor. Çünkü aşamalı bir münafığın inkar etme şeyi var, süreci var ve kalbinin katılaşma süreci. Münafık iyicene kalbi katılaşıyor. İyicene şeytanın kontrolüne girdiğinde işte o zaman dediğin gibi Onur Hocam evde oturmayıp müminlerle mücadele Aynen. etmeye başlıyor.
Evet.
Allah Cuma suresinin 11. ayetinde şöyle buyuruyor şeytandan Allah'a sınırım. Oysa onlar kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler. Bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman hemen ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki Allah'ın katında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de o dönemki değil mi iman etmeyenler, kafirler o dönemki münafıkları nasıl çektiler kendilerine? Eğlence ticaret gösterdiler. Zaten münafık onu görür görmez ayrılıyor.
Evet.
Ahir zamanda da Allah-u Alem bu şekilde olacak. Örnek vermek gerekirse mesela münafığın değil mi iman etmeyen bir dedesi, babası ne yapacak münafığa? Gel işte diyecek, evin hazır. Gel evde yaşa. Gel işte yemeğin hazır. Her gün sana yemek. Değil mi? Yaşayabileceksin istediğin gibi. Hani bir zorluğa girmeyeceksin. Zorluğa girmen gerekmeyecek dediği anda iman etmeyen bir kişiye münafık. Münafık işte hemen eğlence ve ticaret gördüğünde o dönem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ayakta bırakıyor. Bu dönemde değil mi müminleri Hazreti Mehdi aleyhisselamın yanından ayrılıp hemen o işte iman etmeyen değil mi onun pis evine gidip orada yaşamaya başlayacak.
İnşallah.
Allah da tabii rahat huzur vermiyor. Çünkü insanın nasıl huzur bulacağı Allah bize belirtiyor. Şeytandan Allah'a sınırım. kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor. Mesela evet. Allah'a şükür şu an bizim kalbimiz huzurlu. Niye Aynen. huzurlu? Allah'ı anıyoruz.
Evet, çok
Ayetleri Aynen. okuyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerini okuyoruz. Allah huzur veriyor elhamdülillah. Şimdi evet. münafık ama Allah'ı anmak istemiyor. Allah'ı çok az anarlar diyor Allah ayetinde. O da müminleri kandırabilmek için akıllarınca taklit ediyorlar. Zaten müminlerin olmadığı bir ortamda yani kandırabileceğini düşündüğü insanlar olmadığı ortamda ne ibadetini yapıyor münafık ne Allah'ı anıyor çünkü iman etmiyor. İşte Allah'ı anmadığında, ibadetlerini de yapmadığında nerede olursa olsun, hani isterse sarayda olsun Allah huzur, mutluluk vermiyor. Yani çünkü ayette soruyorlar hani azap gelse ya bize diyorlar mealen, nerede diyorlar azap. İşte azap aslında gelmiş oluyor dünyadayken onlara. Allah huzuru, mutluluğu onlardan alıyor. Değil mi? Allah dilerse hemen bela veriyor dünyada. Mesela hastalık veriyor. Ya da başka bir şey veriyor münafığa. Ancak zaten ayrılır ayrılmaz o huzurun, mutluluğun değil mi? Hiç olmadan yaşıyor münafık. İşte azap gelmiş oluyor dünyadayken. Tabii asıl azap, Allah'ın asıl azabı ahirette. Münafıkları ahirette bekliyor inşallah. Allah cehennemin en alt tabakasını vaat ediyor çünkü münafıklar için.
Evet.
Evet. Ya Peygamberimiz bu ayrı zamandaki münafık cereyanına çok dikkat çekiyor. Hadislerde özellikle belirtiliyor. Mehdi'ye karşı mücadele edecek olan böyle bir münafık akımı 70 bin sarıklı bir cübbeliden oluşacak diyor Peygamberimiz. Taylasanlı. Deccal'in tarafına geçip yani Müslüman gibi görünen, tam münafık yani böyle Müslüman gibi görünen ama Deccal'in tarafında hareket eden ve Mehdi'ye, Hazreti Mehdi'ye karşı mücadele edeceklerini bildiriyor. Fakat burada şimdi hadisler doğrultusunda tabii hocamız açıklamıştı. Kur'an'la hareket ediyorlar. Yani Kur'an'ı zaten ezbere bileceklerini söylüyor Peygamberimiz. Yani kalben yaşamayacaklar ama boğazından aşağı geçmeyecek ama diyor. Ezbere bilecek diyor Kur'an'ı. Yani Kur'an bilgisi olacak. Ve Kur'an'la hareket edecekler. Yani Hazreti Mehdi'yi de haşa dine aykırı, Kur'an'a aykırı hareket etmekle de itham edecekler ayrıca. Ama tabii sapkın bir din anlayışları var. Yani Kur'an'ın dışında hurafelere dayanan. Çünkü yobaz aynı zamanda münafık yobaz oluyor. Yobaz da münafık oluyor. Yani münafığın özelliği yobaz olması zaten. Çünkü din dışı uygulamalarını hep tarihte yaşamış olan filanca müşrike dayandırıyor, ona dayandırıyor. Helalleri haram, haramları helal yapmaları ki din işinden yaşaması imkansız bir hale gelsin. Ve bunlarla yani Kur'an'la da Mehdi'ye karşı bir mücadeleye girişiyorlar. Bu ama Üstad Said Nursi Hazretleri, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu cereyan-ı münafıkhaneyi Mehdi'nin fikren darmadağın edeceğini söylüyor. Darmadağın edecektir diyor fikren. Münafıkları da şöyle tarif ediyor Said Nursi Hazretleri. Bakın Emirdağ layıkasında diyor ki Said Nursi Hazretleri, münafık imansızdır. Allah'a imanı yok. Allah'tan haşa üstün gelen bir yapısı var kendini. Peygamberden, Kur'an'a inanmayan. Münafık imansızdır, inançsızdır, kalpsizdir ve vicdansızdır. Peygamber aleyhindedir diyor Said Nursi Hazretleri. Yine mektubatta diyor ki, bakın, fakat o derece alçaklığa düşmüş bir vicdan ki, yani öncesinde de Üstad yani şu şekilde bildiriyor inşallah. Ben diyor, sapkınlık ve inkar zehirini serpmekle, lezzetlenmemek şartıyla en dik kafalılık eden diyor Üstad ve inanmamakta direnen bir din sizi birkaç saat içinde ikna etmezsem de mağlup edip susturmaya hazırım diyor inançsızı. Fakat o derece alçaklığa düşmüş bir vicdan ki münafıkları tarif ediyor, bilerek dinini dünyaya satar ve bilerek hakikat elmaslarını pis, muzur şişe parçalarına değiştirir derecede münafıklığa girmiş insan suretindeki yılanlara hakikatleri söylemek, yani münafıklara hak olan hakikatleri anlatmak hakikate karşı bir hürmetsizliktir. Çünkü bu işleri yapanlar kaç defa hakikati Risale-i Nur'dan işittiler. Yani küfürü diyor, inançsızları diyor, ben hemen ikna edemesem de sustururum diyor. Ama diyor münafıklara bunu anlatmak diyor, hakkı anlatmak diyor, Kur'an'ı, Kur'an'ın hakikatlerini diyor, hakikati hürmetsizlik etmek gibidir diyor. Çünkü bu işleri yapanlar kaç defa hakikati Risale-i Nur'dan işittiler. Ve bilerek hakikatleri dinsizlik ve inançsızlık sapkınlıklarına karşı çürütmek istiyorlar. Böyleler yılan gibi zehirden lezzet alıyorlar diyor. Ya bu kadar aşağılık bir yapısı var böyle münafığın. İşte Mehdi'nin en önemli iki vazifesinden biri darwinizm ve materyalizmi, maddiyum ve tabiyyum diyor ahir zamanda inşallah Said Nursi Hazretleri. Bir de cereyanı münafıkhane. İki çok büyük cephede mücadele veriyor. Fikri mücadele veriyor. Çünkü münafıklar da önemli bir grup. Bunların başında da Peygamber Efendimiz Medineli alim, yani İstanbul'dan çıkan bir sahte alimin baş münafık. Onun etrafında toplanıyorlar.
Evet.
Hazreti Mehdi cemaatinden ayrılacak olan münafıklarla da işbirliği yapacaklarını anlıyoruz. Hadisler doğrultusunda inşallah. Çünkü onun içinden de çok azılı münafıklar çıkıyor. Bunlarla işbirliği yaparak Hazreti Mehdi'ye karşı bir mücadeleye girişiyorlar. Ama Allah'ın verdiği güçle Peygamberimiz bildiriyor. Dağ çıksa diyor, ezerek geçecektir diyor. Yani fikren eze eze, söke söke fikren darmadağın edecek. Said Nursi Hazretleri de öyle diyor inşallah. Cereyan-ı münafıkhane fikren diyor, darmadağın edecektir diyor inşallah. Yani İslam'ı hakim kılacak. Tabi münafıkların mesela biraz önce söyledik, Allah yolunda mücadeleye girmiyorlar. İhanet edip Mehdi'nin yanından kaçıyorlar. Fakat gittikten sonra varsa yoksa Mehdi'ye karşı mücadele ediyorlar. Mesela işte biz savaşmayı bilseydik diye bahaneleri, evlerimiz açıktır demeleri. Mesela Hazreti Mehdi, darwinizme, materyalizme karşı mücadele ediyor. Şimdi bir münafık, değil mi? Hazreti Mehdi ve Peygamberimiz döneminde de böyle olmuştu. Hak yolda olmadığını, yaptığı uygulamayı, Kur'an'a göre hareket etmesini beğenmiyor. Mesela Kur'an'ı değiştir diyorlar peygamber döneminde, haşa. Hazreti Mehdi döneminde de, Hazreti Mehdi çok Allah korkan, çok üstün ahlaklı bir insan. Tam Kur'an'a göre hareket etmesine rağmen onu haşa Kur'an'a göre hareket etmemekle itham edecekler, yanından uzaklaşacaklar. Şimdi Hazreti Mehdi Kur'an'la, hak yolla inşallah, darwinizme, materyalizme karşı mücadele ediyor. Peki münafık ayrıldıktan sonra darwinizme, materyalizme karşı mücadele ediyor mu? Asla. Asla etmiyor, küfürle işbirliği yapıyor. Ve Müslümanlara karşı mücadeleye başlıyor. Ve özellikle de Mehdi'yi, Peygamberimiz döneminde Peğamberimizi hedef almışlardı. Dırar Mescidini kuruyorlar, suikast hazırlığına girişiyorlar. Hazreti Mehdi döneminde de özellikle Mehdi'yi, yani nasıl yapacaklarını anlıyoruz. İnternet siteleri kuracaklar mesela, orada değil mi? Hazreti Mehdi'ye karşı iftira atacaklar, evet. Küfürlü işbirliği yapacaklar, tuzak hazırlayacaklar, sahte şahitlik yapacaklar, işte dava hakkında davalar açmaya çalışacaklar, iftiralar atacaklar. Ama eze eze, söke söke Allah'ın izniyle. Çünkü Allah, Hizbullah, galip gelecek olan Allah'tır. Andolsun ben galip geleceğim diyor. Elçilerim de inşallah.
İnşallah. Münafık Allah. Tabi Kur'an'ın yeterli olmadığını iddia ediyor. Bu çok önemli. Bundan bahsetmemiz inşallah. Allah da bildiriyor yani ayetinde. Münafıkların müteşabi ayetleri dillerini eğip bükerek, Allah Ali İmran suresinin 7. ayetinde bildiriyor. Dillerini eğip bükerek, şeytanla Allah'a sınırım, kalplerinde bir kayma olanlar fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabi olanına uyarlar. Oysa onun tevhidini Allah'tan başkası bilmez buyuruyor Allah. Dillerini eğip bükerek helalleri haram, haramları helal yapıyorlar. Şu hurafelere, bidatlere uyuyorlar. Kur'an'dan başka, yani Kur'an'daki dine göre değil, farklı şekilde, değil mi? Hem müteşabi ayetleri farklı yorumlayarak, hem hurafelerle farklı bir din oluşturmaya çalışıp onu savunuyor münafık. Çünkü kendi işine gelen din yapısı o. Yani onu oluşturmaya çalışıyor münafık ve insanlara onu anlatıyor. Doğrusu oymuş gibi. Bunu anlatırken de işte Kur'an'ın yeterli olmadığını iddia ediyor. Şimdi ayetleri okuyalım inşallah. Allah Yusuf suresinin 111. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Andolsun onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. Bu Kur'an düzüp uydurulacak bir söz değildir. Ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcısı, her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir buyuruyor Allah. Bakın her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması. Demek ki Kur'an yeterli inşallah. Allah bunu belirtiyor.
İnşallah.
Diğer ayet, Nahl suresinin 89. ayeti. Şeytandan Allah'a sınırım. Her ümmet içinde kendi nefislerinden onların üzerine bir şahit getirdiğimiz gün seni de onlar üzerinde bir şahit olarak getireceğiz. Biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. Ve Allah İsra suresinin 12. ayetinde de biz her şeyi yeterince açıkladık buyuruyor.
Elhamdülillah.
Ayetlerden, değil mi? Allah'ın belirttiği gibi Kur'an'ın yeterli olduğunu anlıyoruz inşallah. Ama evet, münafık iman etmediği için ve insanları dinden uzaklaştırmayı amaç ettiği için, amaç edindiği için bu ayetleri değil mi, görmezden gelip Kur'an'ın yeterli olmadığını iddia ediyor. İnsanları bu şekilde işte Kur'an'dan uzak tutmaya çalışıyor.
İnşallah. Kur'an'ın yeterliliği anlatmak da yakar onları demişti hocamız Allah'ın izniyle. Çünkü o zaman sapkın dinlerini yaşayamayacakları bir durum ortaya çıkıyor. Hazreti Mehdi'nin inşallah önemli icraatı, çok önemli icraatı, bütün hurafeleri ve bidatleri kaldırıyor. Dini Peygamberimiz döneminde olduğu gibi, Asr-ı Saadet döneminde olduğu gibi aslına döndürüyor. Yani Peygamberimizin sünnetiyle, tefsiriyle inşallah Kur'an'ın yaşanması. Hakiki, yani hakiki derken inşallah dinin aslını yaşanması inşallah. Bütün mezhepleri kaldırıyor. Bütün tarikatlar ve cemaatler Hazreti Mehdi'ye bağlanıyorlar. Şimdi Peygamberimiz bu ahir zamandaki bu münafık akımına, bu sahtekar alimlere çok dikkat çekiyor. Onunla ilgili bazı hadislerden yine okumak istiyorum inşallah. Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir kere 70 bin büyük bir sayıya dikkat çekiyor Peygamberimiz. Şöyle buyurmuştur. Ümmetime öyle bir zaman gelecek ki yöneticileri zalim, alimleri tamahkar ve takvasız olacaktır. Yani aynı zamandaki alimlerin, sahte alimlerin tamahkar, dünyaya meyleden, dünyevi çıkarlar peşinde olan ve takvasız olacaklarını, yani imansız, samimiyetsiz olacaklarını söylüyor Peygamberimiz. İbadet edenleri riyakar, tacirleri faizci, ayıpları gizlemeleri sadece alışverişte olacaktır diye buyuruyor. Şimdi bu sahtekarların, bu sahtekar ahir zaman münafıklarının, cahil sahtekar alimlerin nasıl Mehdiyeti istemediklerini, İttihad-ı İslam'ı engellemek için nasıl hareket edeceklerini de bildiriyor Peygamberimiz. Bakın şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. O Hazreti Mehdi aleyhisselam bir süre onlardan uzaklaşacak. Böylece delalet ehli ayrılacaktır. Öyle ki cahil şöyle diyecek. Allah'a ulaşmak konusunda Ali Muhammed'e, Peygamberimizin soyundan birine ihtiyaç yoktur. Bakın tam yani cahilinden yapanları tenzih ederiz. Bugün aynısıyla oluyor mu bu inşallah? Mehdi'ye ihtiyaç yoktur. Mehdiyete ihtiyaç yoktur. İttihadı İslam'a ihtiyaç yoktur. Bunun olacağını söylüyor Peygamberimiz. Bu çok büyük mucize. Aynısıyla bugün gerçekleşiyor. Tabi cahilliğinden burada ismi geçenleri tenzih ederiz ama bu münafıkhane hareket aynısıyla yaşıyoruz bugün. Değil mi? Halbuki Kur'an'da Allah'ın emri Müslümanların birlik olması ve derhal yani her geçen gün demişti hocamız haram oluyor. Dağılıp ayrılmayın diyor. Allah'ın emri var. Ayrılıkla geçen her gün haram olmuş oluyor. Ki Müslümanlar mezheplere bölünmüş, cemaatlere, tarikatlere, çeşitli gruplara, o grup onun camisine gitmiyor, bu grup. Yani tam haram yaşanıyor bugün. Yani yaşanan sistem. Ama böyle bir ortamda da sahtekarlar ne diyorlar? Mehdi'ye ihtiyaç yoktur diyorlar. Hazreti Mehdi'ye. Yani İttihad-ı İslam'a ihtiyaç yoktur. İşte ileride gelecektir, gelmiş geçmiştir, şahsı manevidir gibi böyle açıklamalarla Müslümanların şevkini kırıp, onları ümitsizliğe sevk edip, değil mi? Yeis diyor, kanser gibidir diyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. İslam'ın kalbine girmiştir diyor. Küçücük diyor bir batı, yani batıdaki milyon hesabıyla çok büyük gruplara hükmeder diyor bu yüzden diyor. Halbuki ümitsizlik haramdır. Allah gevşemeyin, üzülmeyin diyor. Değil mi? Allah'ın rahmetinden umudunu sadece kafir olanlardan başkası kesmez diyor Allah ayette inşallah. Ümitsizlik yok. Üzülmek yok, haram inşallah Kur'an'a göre. Dolayısıyla bu sahtekarların, münafıkların böyle yapacaklarını söylüyor Peygamberimiz. Ama Hazreti Mehdi de bu da çok mucize inşallah. Mehdiyeti ve ahir zamanda diyor, en iyi diyor Hazreti Mehdi'yi anlatacak diyor Peygamberimiz. Yani bunlar böyle yapacaklar. Mehdi'ye ihtiyaç yok diyecekler. Mehdi gelmedi geldi işte şahsı manevidir, ileride gelecektir. Ama Hazreti Mehdi de hadislere göre, hadislerden bunu anlıyoruz inşallah. Allah'ın izniyle söke söke Mehdiyeti, Mehdi'yi en iyi anlatacaktır diyor Peygamber Efendimiz. Hadisleri açıklayacak. Kur'an ayetleriyle inşallah tam net delillerle, karşı konulamaz delillerle eze eze söke söke de İslam hakim olacak. Çünkü Allah'ın yarattığı bir kader bu. Hazreti Mehdi bir kader üzere yaratılmış. Yani galip olarak yaratılmış. İslam'ın birliğini kurmak üzere yaratılmış. Yani bunun önünde kimse duramaz. Münafık da münafıklığını yapacak ama Hazreti Mehdi ve talebeleri de mutlaka galip gelecek inşallah.
En önemlisi onlar da işte alamet olmuş oluyor. Ya onların böyle davranmaları, böyle söylemeleri, böyle yapmaları alameti olmuş oluyor. Değil mi? Mehdi de yokmuş denileceği bir zaman çıkar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Ve çok sayısı artıyor değil mi şu
Evet,
günümüzde?
ve gittikçe sayısı artıyor. Böyle bir bu da alameti olmuş oluyor. Yani onlar istemeden aslında münafık, değil mi? Hazreti Mehdi aleyhisselam'ı hedef alıyor. Mücadeleye başlıyor onlar. İşte o da Hazreti Mehdi aleyhisselam'ın alameti olmuş oluyor.
Pardon,
Hiç,
o hadis de şu
estağfurullah.
an önüme geldi. Okuyabilir miyim
Maşallah.
inşallah tam söyledikten sonra maşallah. Bakın Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ayrılanlar da muhalifler de ona Hazreti Mehdi'ye zarar veremeyecek. Yani münafıkların şeylerin hiçbir zarar veremeyeceğini söylüyor Peygamberimiz. Mümkün değil. O kendisinden ayrılanlara rağmen, münafıklara rağmen muzaffer olarak yoluna devam edecektir. Ramuz el Hadis Taberani'nin kebirinden. Bakın bir daha okuyorum. O kendisinden ayrılanlara rağmen, münafıklara rağmen muzaffer olarak yoluna devam edecektir. Ya mümkün değil bir zarar vermeleri, durdurabilmeleri, önüne geçebilmeleri. İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. Bir de yani Hazreti Mehdi'yi istemiyorum demek ne demek? Yani ne manaya geliyor? Onu çok derin düşünmek lazım. Hazreti Mehdi yani gelmedi, daha sonra gelsin ne demek? Hazreti Mehdi daha henüz değil, yakın değil, uzakta gelsin ne demek? Şu demek. Günümüzde İslamiyet'in şimdi hakim olmasını istemiyorum demek. Bu ne demek? Bu demek. Çevremizdeki bütün dünyadaki Müslümanların çektiği zulüm hemen sona ermesini istemiyorum demek. Hazreti Mehdi ileride gelsin demek bu manaya geliyor. Bütün dünya şu ana kadar yaşadığından çok daha büyük bir zenginlik, adalet, bolluk, bereketlik ve saltanat ve yaşam kalitesinin en üst seviyesine şimdi değil sonra gelsin demek. Bu demek. Hazreti Mehdi'nin varlığı müjdelenecek, sevinilecek, herkese anlatılacak, bütün sorunların sona ereceği, en önemlisi de zulmün, savaşın, kavganın ortadan kalkacağı anlamına gelen bir konu Mehdiyet. Mehdiyet bu demek. Mehdiyet hizmet makamıdır demişti hocamız. Yani Mehdi, Hazreti Mehdi inşallah hizmet eden olacak, hizmet ehli olacak o ve talebeleri. Hani böyle dünyaya hakim olup hiyerarşik bir yönetim gibi yani bir konu değil, tamamen hizmet. İnsanların faydasına, iyiliğine, güzelliğine, eğitimine, sağlığına, teknolojisine vakit harcayan, konfora vakit harcayan, sanata vakit harcayan, estetiğe vakit harcayan, barışa, güzelliğe, sevgiye, değil mi? Vakit harcayan, zamanını buna, kafasını buna yoran insanların oluşturduğu yönetim biçimi demek Mehdiyet inşallah. Buna diyor ki şimdi gelmesin. Şimdi buna sona gelsin demenin manası bu işte. Hemen istemek lazım. Sahabeler 1400 sene önce, sahabe efendilerimiz değil mi? 1400 sene önce o istekten, çünkü Mehdiyet'in ne manaya geldiğini çok iyi bilen, çünkü Hazreti Peygamberimiz, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendikleri için Hazreti Mehdi'nin kim olduğunu ve ne yapacağını hemen istemişler. Vefatın hemen akabinde istemişler. İnşallah. Çünkü o kadar çok istenecek bir makam ve güzellik. Değil
Evet.
mi Mehdi inşallah?
Mehmet Talı hocamız da söylüyor. Yani İslam birliği her zaman istenmelidir diyor. Her zaman oluşması için çaba göstermek gerekir diyor. Nitekim günümüzde Müslüman ülkelerdeki zulmü görüyoruz değil mi? Daha önceki sohbetlerimizde videolarını gösteriyoruz sık sık. Ne kadar şiddet uygulanıyor, Müslümanlar eziliyor, şiddete maruz kalıyor. Böyle bir ortamda hocamız da söylüyor. Tek çözüm Türk-İslam birliği inşallah.
Evet.
Yani böyle bir ortam olmasa dahi İstemek gerekiyor. Çünkü değil mi tüm Müslümanların beraber kardeşçe yaşayacağı bir ortam, İslam ahlakının yaşanacağı bir ortam. Ama bu kadar zulüm varken işte insanın sürekli her an bunun için çalışması gerekiyor vicdanen.
Evet.
İnşallah.
Ya şimdi tabii yani Müslümanla münafık arasında çok büyük bir fark var. Allah zaten özelliklerini anlatıyor. Ama önemli bir nokta daha var. Müslümanların da şiddetle münafıklıktan kaçınması. Yani münafık özellikleri, münafık özel bir varlık. Özel bir yaratık yani böyle Allah tarafından yaratılmış. Allah özelliklerini çok net tarif ediyor. Ama bunun bir hikmeti var. Yani Müslümanlar da bu özelliklerden kaçınarak mesela Allah diyor ki istemiyorken diyor namaza kalktıklarını söylüyor.
İsteksiz kalkıyorlar diye.
İsteksiz. Demek ki yani tabii ki öyledir zaten de ama Müslüman şiddetle kaçınacak yani istekli olacak namaza kalkarken demek ki. Mesela onlar için istemiyorken infak etmeleri diyor Allah. Demek ki Müslüman yani bütün inşallah Allah yolunda harcarken çok istekli oluyor. Onların mesela ağırlıklarından bahsediyor. Demek ki Müslüman çok atak oluyor inşallah. Değil mi? Yerinde oturup kalmalarına seviniyorlar diyor. Müslüman öne fırlamaktan değil mi? Böyle Hazreti Ali ayet-i pahası çıkıyor öne. Bir de sahabe yani hepsi öyle inşallah Allah'ın izniyle peygamberi korumaya çalışırlarken çok çeşitli yerlerinden yaralanıyorlar.
Evet.
Hiç delikanlıklarından zerre ödün vermiyorlar. Peygamberimiz maşallah küfrün arasında kalıyor. Hocamız anlatmış yani dört tarafından çevrili. Uzun süre hatta şehit oldu diye düşünenler oluyor, zannedenler oluyor. Onların arasından çıkartıyor Allah inşallah. Yani öyle bir delikanlılık var. Hazreti Mehdi döneminde de böyle. Hazreti Mehdi'nin de çok çile çekeceğini hadislerden peygamberimiz bildiriyor. Yani iftiralar atılacak demek ki hapse girecek. Hazreti Yusuf'a benzetiyor. Çünkü onun gibi gaybetini zindana gireceğini anlıyoruz. Hazreti Eyüp'ün sabrının olacağını söylüyor inşallah. Değil mi? Ondan sonra yani peygamberlerin çektikleri zorlukları hatta peygamberlerin bir özeti gibidir diyor peygamberimiz. Münafıklar da Hazreti Mehdi'nin yanından ayrılan genel olarak Allah tabii çok korkaklarını bildiriyor. Hazreti Mehdi son derece sevgi, şefkat dolu, merhametli bir insan olmasına rağmen peygamberimiz Mehdi'den it gibi korkacaklarını bildiriyor bize. Bakın diyor ki peygamber efendimiz daha birçok insan yani münafıklar için Kur'an'dan çok onun Hazreti Mehdi'nin korkusu nedeniyle günahlardan kaçınacaktır. Yani Mehdi'den Hazreti Mehdi'den Allah'tan daha çok haşa Hazreti Mehdi'den korkacaklarını anlıyoruz. Yine peygamberimiz hadislerinde münafıkları kurtlara benzetiyor. Buğdaya üşüşen kurtlara benzetiyor.
Evet.
Yani üşüşürler diyor ayrılırlar. Üşüşürler ayrılırlar. Mehdi cemaatinden ayrılıyorlar. Bakın diyor ki sonunda hadisin devamında peygamberimiz sonunda kurtların hiç zarar veremediği çok az sağlam buğday kalır. Yani işte siz de böylesiniz. Sonunda içinizde fitnelerin asla zarar veremediği çok az bir grup kalacaktır. Yani onlar gittikçe ferahlıyor, bereket artıyor. Müslümanlar en imanlı olanlar inşallah, en sağlam imanlı olanlar, demir gibidir diyor peygamberimiz kalpleri. Hazreti Mehdi'nin talebeleri kalıyor inşallah. 313 de çok az bir sayı bildirmiş inşallah. En sağlam olanların geriye kalacağını bildiriyor peygamberimiz inşallah.
İnşallah. Kısa bir aramız var hocam. Sonra Sayın Adnan Oktar'la beraber devam edeceğiz inşallah yayınımıza.
İnşallah.
Evet, yayınımıza devam ediyoruz inşallah. Buyurun
İnşallah.
Hocam.
İlk yarıda hep bu zamandaki mücadelenin ilmi ve fikri olduğundan değil mi bahsetmiştik. Bu zamanında Deccal'in dini Darwinizm. Bütün kötülüklerin temelinde, bütün kötü ideolojilerin temelinde hep Darwinizm var. Çünkü kim Darwinist olursa o ateizme giden bir yola girmiş oluyor. Ve ateist oluyor. Ateist olan bir insan da Allah'ın Kur'an'da ve kitap elinde de mesela Tevrat'ta ve İncil'de de birçok doğru olan ayetlerde inşallah Allah'ın kötülüklerden men ettiğini, cennete girecek Müslümanların kötülüklerden kaçındığını, nerede bir insan masum insan öldürmek bir tarafa, bir karıncayı bile incitmeyen çok güzel, muhlis bir karakter halini Allah'ın hep insanlara buyurduğunu, bunun ancak dinle mümkün olduğunu inşallah biliyoruz. İşte Darwinizme girdiği zaman bir insan, ateizme girdiği zaman bu ortadan kalkıyor. Yani o öyle inanıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bütün kötülükleri, fıskı fücuru, sınır tanımaz fıskı fücuru söyleyen nefsine tabi olmuş oluyor ve geçtiğimiz yüzyılda komünizm, faşizm ve çeşitli ateist ideolojilerin döktüğü yüz milyonlarca kana şahit olduk. Ki hala günümüzde de akan kanın, savaşların yine temelinde Darwinizm var. Ama Allah'a çok şükür olsun ki giderek azalıyor. Şimdi bu zamanda ilmen ve fenle, değil mi? Mücadele Bediüzzaman Hazretleri'nin söylediği gibi inşallah, Hazreti Mehdi'nin de inşallah yaptığı gibi ilim ve fen çok önemli. Şimdi hemen o zaman evrimcilere biz darbe vurmaya devam edelim. Kromozomla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi ekrana da yansıttım. Burada bir insan kromozomu görüyoruz. Şimdi kromozom dediğimiz nedir? 46 tane DNA'mızın 3.2 milyar harfinin 46 tane ayrı pakette sahip olduğunu görüyoruz. Bunların da her birine kromozom deniliyor. Şimdi yavaş yavaş kromozom açıyoruz. İçerisinden bizim kaşımız, gözümüz, hormonlarımız, enzimlerimiz, organlarımızın bilgisinin yazılı olduğu neye geldik? DNA'ya geldik. Şimdi burada durmak istiyorum. Bakın. 2 metrelik bir DNA, şu görmüş olduğunuz çift sarmal, angstrom boyutunda, yani milimetrenin 10 milyonda biri boyutunda bizim bütün vücudumuzun genetik haritasının bilgisine sahip olan yaklaşık 2 metre, 1,5-2 metre arasında diye söyleniyor. DNA iplikçinin, şifrenin katlana katlana, bakın geriye alacak olursak, bakın böyle katlana katlana ne oluyor? Kromozomlar oluşuyor. Geriye aldığımızda karşımıza kromozom çıkıyor. Yani bilgi açık ve böyle rafta duran kitaplar gibi istifli bir halde değil. Yani kütüphane gibi görünümde değil. Bunun tam tersi, birbiri içerisinde sarılmış, dolanmış ve kompleks sıkıştırılmış bir halde bulunuyor bilgi. Dolayısıyla bu ne yapar? Kapkaranlık hücre içindeki ortamda bilginin bulunabilmesini zahiren zorlaştırır. Değil mi? Açık mesela masanın üzerinde bir kağıtta yazılı olması var bir bilginin. Veya nerede yazılı olduğunu bildiğin raftaki bir kitabın içinde olması var bilginin. Bir de çok büyük bir kütüphanenin içerisinde birbiri içerisinde böyle girmiş birçok kitabın bir tane sayfasında o bilginin yazılı olma konumu var. Bu kromozomlardaki durum biraz ona benziyor. Çok düzenli ve intizamlı. Her genin nerede olduğu biliniyor canlıdaki, hücredeki gerekli proteinler tarafından. Ama zahiren baktığımızda çok kompleks ve girift bir yapı görüyoruz. Şimdi örneğini gösterdim gibi. Peki bu kadar girift ve kompleks bir yapı var kromozomda, doğru. Peki nasıl oluyor da bizim vücudumuzdaki proteinler ihtiyaç duyduğu zaman bu kompleks birbirine sıkışmış olan 3 boyutlu geni icabında açıp, değil mi? Orada genlere okuyabiliyorlar. Bu açma mekanizması ve kromozom birbirine katlama mekanizmasında görev alan 2 tane protein var. Şimdi onun şeklini göstereceğim. Biraz teknik detay ama detaylar bilmekte fayda var inşallah. Şimdi bunu aşağı indirelim. Evet. Şimdi burada gördüğümüz olduğu şu ekrandaki görüntüde bu yuvarlaklar verilen isim nükleozom. Bunlar kromozomun az önceki videoda izlediğimiz gibi o çevresinde sarılı olan proteinler DNA'nın. Kırmızı şerit de bizim DNA'mız. Çift sarmal yapıdaki DNA'mız. Katlanma dediğimiz hadise ilk önce DNA'nın 4 tane farklı histon proteinine, şu sarı renkte gösterilen kısımda aslında 4 farklı protein var. Birbirine kenetlenmiş vaziyette. Kenetlenince 4 tanesi birbirine bu şekilde alıyorlar. Sonra da DNA bunun içerisinde katlanıyor. Şimdi ATP'ye bağlı bir tane özel protein, şu yeşil renkli gördüğünüz. Bu özellikle bu nükleozom denen yapıya yan tarafından yapışıp oradaki bağları biraz gevşetip DNA'nın biraz da olsun histonlardan ayrılarak okunmasına olanak sağlıyor. Yani 3 boyutlu şekli tam buna olanak sağlıyor. Aynı zamanda DNA katlanırken gördüğünüz gibi önden gidiyor ATP içeren bu protein. Önden giderek arkadan gelen HP1 isimli başka bir proteinin histonların trimetillizin 9'una bağlanarak her histonun her nükleozomun birbirine bağlanmasına yol açıyor. Biraz karışık oldu. Çok ayrıntı anlattım ama aslında işin özünde şunu söylemeye çalışıyorum. Burada gördüğünüz her yapı 3 boyutlu bir şekli var. Her birisi de DNA'nın ürünü bir protein ve bunların her biri de birbirine karşı atomik hassasiyette uyumlu. Ve sonuçta o dev şeklini görmüş olduğumuz kromozomun en ince yapısında işte böyle birbirine tam uyumlu 3 boyutlu proteinlerin kenetlenmesini görüyoruz. Ve bu kenetlenmeyi sağlayan, DNA'yı katlayan proteinlerin bilgisi de o katlanan DNA'nın içinde. Yani mesela katladığı bir yerde belki kendisinin bilgisini katlıyor. Onu yapan kendisi. Peki katlaması için kendisinin olması lazım. Kendisinin olması için de katladığı DNA'nın olması lazım. İkisi de aynı anda var. Hangisi daha önce oldu? O mu önce, o mu önce? İkisi de birbirinden önce tek başına var olamıyor. DNA proteinden, protein DNA'dan önce var olamıyor. İkisi de aynı anda var olabiliyor. Proteinin oluşması için ne lazım? Ribozom. Ribozom neden oluşuyor? O da proteinlerden ve RNA'dan oluşuyor. O da DNA ve protein olmadan olamıyor. Demek ki ribozoma baktığımızda hücreye ihtiyaç duyuyor. Hücreye baktığımızda ribozoma ve DNA'ya ihtiyaç duyuyor. Demek ki hücre ve hücrenin içerisindeki bütün proteinler ve DNA ve çekirdekçik bunların hepsi ancak bir arada aynı anda var olursa yaşamı devam ediyor. Eğer tek tek bireylerin var olduğunu varsayarsak böyle bir hipotez ta başından çöküyor. Çünkü tek başına bir ribozom var olamıyor, olsa bile hemen bozuluyor, yok oluyor. Tek başına bir ribozom bir şey ihtiva etmiyor. Veya bir DNA parçası bir şey ihtiva etmiyor, hemen parçalanıyor. Veya bir protein, o da bir şey ihtiva etmiyor, hemen parçalanıyor. Ama hepsi bir arada, yüz binlerce protein aynı anda, aynı hücrede var olduğu anda o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Yaşam oluyor. O zaman canlılık oluyor. İşte yaşam dediğimiz, canlılık dediğimiz konu en küçük molekülünden biyolojide bütün canlının vücuduna kadar ancak hepsi bir aradaysa o zaman anlam ihtiva ediyor ve yaşamaya devam ediyor.
Onlara Allah'ın canlılık vermesiyle, hayat vermesiyle, yoksa proteinlerin hepsini al, hücreyi oluşturan bütün parçaları al, hepsini bir arada koy, öyle durur, hiçbir şey olmaz. Onların Allah'ın canlılık vermesi gerekiyor. Hay sıfatının tecellisi inşallah.
Evet, tam ben
o zaman hücrenin içinde muazzam bir akıl göstermeye başlıyorlar. Hareket ediyorlar, iş yapıyorlar, akıl gösteriyorlar, hata düzeltiyorlar, yardımlaşıyorlar, birlikte iş birliği yapıyorlar. Herkes gideceği yeri biliyor, gideceği yere gidiyor. Bilmeyeni gönderiyorlar, bilenler gönderiyor. Yani muazzam bir hayat var. Yürüyen proteinler var, yük taşıyorlar, yollar var, fabrikalar var. İnşallah.
İnşallah. Evet. Ancak bunların hepsini Allah'ın en baştan beri yarattığını görüyoruz. Sadece bir kerelik bir konu değil bu. Bütün bu protein, DNA, bütün hücre işlevleri, canlının vücudundaki bütün reaksiyonların sürekli denetlendiğini de görüyoruz. Onunla inşallah ancak Allah'ın varlığıyla açıklanabilecek harikulade mucizelerle dolu bir şey bu. Yaşam böyle bir şey. Ancak Allah'ın yarattığı bir mucize inşallah. Evet.
İnşallah. Evet, programımızın sonuna geldik. Sayın hocamız Adnan Oktar yarın canlı yayında olacak inşallah. Hayırlı akşamlar.